Ayrım 3, sayfa 25. Sultan Ahmet, Bosna'dan gelen esirlerden ayrılıp hocası Mustafa Efendi ile birlikte yürümeye koyuldu. Henüz 4-5 adım atmışlardı ki, sarayın duvarlarından avluya atlayan ve sinsice has ahıra doğru koşan iki adamı fark etti. Herifler belli ki birinin peşindeydi ve o kişi, her kimse onun bulunduğu daireye sızacaklardı. Sultan hemen belindeki hançere davrandı. Mustafa Efendi'ye bu iki çulsuzun olduğu tarafı gösterdi. Zorbaların niyeti bozuk hocam diye bağırırken zorbela koşmaya çalışıyordu. Biraz sonra ayağa kaydı. Yere düşmek üzereyken hocasının desteğiyle ayakta kaldı. Adamlar çok vakit geçmeden ahıra girmeyi başarmışlar, gözden kaybolmuşlardı. Fazıl Ağa, Fazıl Ağa! Sultan var gücüyle bağırıp muhafızlara ve onların ağasına sesini duyurmaya çalıştı. Hacı-i Sultani talebesini sakinleştirmek istiyor, yapılan işin doğru olmadığını söylüyordu. Aman sultanım, sizin canınızı tehlikeye atamayız. Varalım üzerlerine muhafızları salalım. Sultan Ahmet'in umurunda değildi. Hatta daha hızlı koşuyor, daha gür sesle ünlüyordu. Fazla, yetişin, hasarda iki densiz var. Sultanın peşine esirleri getiren hizmetkarlar da düşmüştü. Kızlar ilk şaşkınlığın ardından oldukları yere pusmuşlar, korkudan titremeye başlamışlardı. Az sonra hasardan üç adam bu kez elleri silahlı halde dışarı çıktı. Yüzleri kapalıydı. Arzulasına doğru koşuyor, üçü de üç ayrı koldan saldırıya geçiyordu. Sultan, Mustafa Efendi'ye yanından ayrılmasını, heriflerden birini yakalamasını emretse de hocası sözünü dinlemedi. Sultanın peşinden onu kollamaya, aksi bir durumda önüne atılmaya yeminliydi. Nihayet avluda birkaç muhafız göründü. Onlar da iki üç ayrı kola ayrılmışlar, herifleri bulmaya çalışıyorlardı. Sultan, iki ayak taşın, arz odasında birleştiğini görür görmez muhafızlara emir yağdırdı. Öldürmeyin, yakalayın, canını almayın diye bağırıyordu. O sözünü bitirmeden avluda büyük bir inilti duydu. Peşinden kime ait olduğu bilinmeyen ve bütün sarayı bir anda uyandıran bir böğürtü yükseldi. Sanki bir dana yere yığılmıştı da boynuna bir bıçak saplanmıştı. O da acıyla Bavela'yı koparmıştı. Sultan Ahmet bir an durdu. Sesin geldiği tarafı seçmeye çalıştı. Birden 20-30 adım ötesinde heriflerden birinin kaçmaya çalıştığını gördü. Onu yakalamak için var gücüyle koşuyordu. Sonunda elindeki hançeri adamın ayağına nişanladı. Az bir mesafe kala fırlattı. Yüzü başı örtülü herif tam topuğundan vurulunca yere yığıldı. Acı bir çığlıkla o kopardı. Hoca Mustafa Efendi sultanı ilk kez kolundan tuttu. Aman efendim etmeyin. İt itle, at atla bağdaşır. Bırak hocam. Bu mendeburu söyletmezsem rahat edemem. Bırak da ümüğüne dayanayım. Sultan bir çırpıda hocasından kurtuldu. Kaçmaya çalışan herifin üstüne avını yaralamış bir aslan gibi çöktü. Herif aman diliyor, yemin billah herif suçsuzluğunu yakarıyor ama sultanı sakinleştiremiyordu. Sultan Ahmet adamın yakasından tutup yüzüne okkalı bir yumruk savurdu. Hançerini herifin topuğundan çekip çıkardı. İyi dinle mendebur. Derken kızgınlığından sesi titriyordu. İt olsan havlardın. Çakalsın ki kaçıyorsun. Sana tek bir sualim var. Ya doğruyu söylersin ya itlerime yem olursun. Adam Sultan Ahmet'i tanımamıştı. Aman dilemeye devam ediyor. Hoca Mustafa Efendi'nin ayaklarına kapanıyordu. Mustafa Efendi ağzına bir tekme savurdu. Olduğu gibi tekrar yere yıktı. Onlar herifle uğraşırken arz odası tarafından ikinci bir inilti yükseldi. Sultan Ahmet bakışlarını hemen o tarafa çevirdi. Az önce mahpeykerin yanında duran Hafize Hatun saldırganlardan birini yakalamış, yakasından tutup kıstırmıştı. Herifi sürükleye sürükleye sultanın yanına getiriyordu. Hemen arkasından iki muhafız geliyor, onlar da birer hançer darbesiyle canını aldıkları herifi taşıyorlardı. Sultan sinirden mosmor olmuştu. ''Neredesiniz bre gafiller?'' diye bağırdı muhafızlara. Bu can, bu devlet sizin gibilere mi emanet? Muhafızlar boyunlarını büktü. Korkmuşlardı ama daha fazla olarak mahzunlaşmışlardı. Sultan birden öne atıldı. Avluda kastedilenin kim olduğunu sordu. Cevap gelmiyordu. Muhafızlar suskunluklarını bozamadılar. Sultan bir kez daha tekrarladı sualini. Hafize Hatun boynunu büküp cevap verdi. Yeniçeri ağası Hasan'la Fazıl Ağa'yı vurdular sultanım. Hasan Ağa rahmete kavuştu. Cesedini arz odasının önüne bırakmışlar. Fazıl Ağa için tabip çağırıyorlar. Sultan öylece bakıyordu Hafize Hatun'a hiçbir şey söylemeden. Sonra dönüp Hoca Mustafa Efendi'ye baktı. Şehzade için söylediklerini, celali isyancılarını, sarayda dönen entrikaları düşündü. Başının üstünde dönen kılıç ilk defa darbeyi vurmuş, Yeniçeri ağasının kellesini almıştı. Peki şimdi ne olacaktı ve sırada kim vardı? Sultan Ahmet Han, tahta çıkalı henüz 17 gün olmasına rağmen ahali arasında kulaktan kulağa yayılan fısıltılarla sanki 40 yıllık padişahmış gibi tanınır olmuştu. Topkapı Sarayı'na bir kez girip çıkan, hasbelkader saraydaki sıradan bir törene şahit olan, hatta saray hizmetkarlarından biriyle ayaküstü iki çift laf konuşan herkes, sanki sultanın en has adamıymış gibi onun meziyetlerini anlatıyordu. Saraydan çıktığı söylenen ve payitahtın en uzak sokaklarına kadar yayılan bu sözler, garip bir cilve gibi dönüp geri geliyor, saray hizmetkarları arasında da konuşulmaya başlanıyordu. Haremde bile. Söylenenlere göre ataları gibi iyiliği ve hayır işlemeyi seven hünkâr, bilginleri el üstünde tutup gözetiyor, dost meclislerinde herkesten çok onları görmek istiyordu. Değirmi yüzü aydınlık ve temizdi, teni ise beyazdı. Sözlere ölçülü olduğu kadar nükteliydi. Saraydaki törenlerde elini öpen moğollara, şairlere ve vezirlere saygı olsun diye tahtından kalkması yine onun şiarlarından biriydi. Bütün bunlara bakarak yakın çevresi tarafından dedesi Sultan Murat'a çok benzetiliyordu. Ama boyu ondan daha uzundu. Orduyu ve ülkeyi yönetme açısından da ondan daha üstün sayılabilirdi. Sevimli yüzü her gülümseyişinde nur saçan bir güneş gibi aydınlıktı. Şakada ve övgüde ileri gitmez, kıvamı tuttururdu. Alçak gönüllülüğü sonsuzdu. Allah vergisi heybeti karşısında her insan titremekten kendini geri alamazdı. Yalandan nefret eden sultan, kadıların adil davranmaları yönünde tedbirler almasının yanı sıra yetim malları için ayrı bir hazine oluşturmakta da geç kalmadı. İyi ok attığı herkes tarafından biliniyordu. Yiğitti, ustaca kılıç kullanıyor ve Yeniçeri'ye kıskandıracak şekilde topu fırlatıyordu. Gerektiğinde çok sert bir mizaca sahip olduğu ve töreden ödün vermediği devlet ricalinden herkesin aklındaydı. Bir keresinde ki o vakit henüz tahta çıkmamıştı, müsabaka sırasında attığı okun fersahlarca uzaklara düştüğü bütün İstanbul halkının hafızalarına kuvvetle kazınmıştı. Genç padişahın şiire kabiliyeti olduğu da hem ulema katında hem de devlet erkanı katında biliniyordu. Şiirlerini kaleme alırken Bahti Mahlası'nı tercih etmesini hizmetkarlarından biriyle yaşadığı bir hatırasında şöyle açıklamaktadır. Bir sabah abdest alırken avucuna su döken has odabaşı Yusuf Ağa'ya takılmak istemiş. Ayaklarım hamal ayağı gibi çok büyük değil mi diyerek latife yapmış. Yusuf Ağa da bunun üzerine efendim meşhur meseldir ayağı büyük olanın bahtı açık olurmuş deyince padişah tebessüm etmiş. Beli bilirim. Bahti Mahlası'nı o sebepten aldım. Sultan Ahmet Han dindarlığını vurgulamak için sarığına Hazreti Muhammed'in ayak resmini içeren bir sorguç takıyordu. Derviş tabiatlı ve melek yüzlü padişahı, devrin alimleri ve vezirleri büyüklükte İskender'e benzetiyorlardı. Adalette ise Nüşirevan'a. Kızlar ağası bütün bu anlattıklarını tek tek tercüme ettirirken bir taraftan da Anastasya'yı süzüyordu. İyi bir eğitimden geçerse bu kızın hünkârın gözdelerinden biri olacağını düşünüyordu. Bosna beyinin hakkı varmış diye de söyleniyordu. Gerçekten garip bir çekiciliği vardı kızın. Hem biraz aksi, hem biraz uysal, hem biraz vahşi, hem o kadar sevimli. Gözlerinde de ayrı bir efsun gizliydi. Onlara bir bakan, bir daha bakmaktan alamıyordu kendini. Anastasya, odada bekleyen çelimsiz, endamsız ve çoğu boyca kendinden kısa kızların arasında kendi güzelliğiyle övünüyordu içten içe. Hareme cariye olmak üzere verildiğini ve bundan sonraki hayatının sarayda geçeceğini, elinden de başka bir şeyin gelmeyeceğini biliyordu. Kaçmaya çalışsa soğuk suların dibini boylayacağını ya da boğdurulacağını kızlardan biri söylemişti galiba ve bu sözler sabahtan beridir aklından çıkmaz olmuştu. Kızlar ağası ne derse desin, Anastasya kendi güzelliğinin keyfini çıkarıyordu. Koskoca imparatora layık görülen kaç kişi vardı şu dünyada? Anastasya, o efsunlu kelimeyi dilini zorlaya zorlaya tekrar edip duruyordu kimseye duyurmadan. Ha seki, ha seki, ha seki, ha seki. Şimdi odada dolaşan şu kızlar, sultanın ha sekisi olmak için neler vermezlerdi acaba? Kızlar ağası yine bir şeyler anlatırken bambaşka bir yerde geziyordu Anastasya. Sahi ne lazımdı ha seki sultan olmak için? Güzeller güzeli bir kız olduğuna göre ve güzelliğini de sultan fark ettiğine göre tek bir şey kalıyordu geriye. Bir çocuk. Bir erkek evlat. İşte o zaman Hafize Hatun'un yanında Mahmudan'a inmeden ettiği yemini tutabilirdi. Anastasya bunları kurgularken Birdenbire haremde bir hareketlilik oldu. Kızlar koşturuyorlar, ağalar etrafa emirler yağdırıyorlardı. Genç kız da kızlar ağasının emriyle ayağa kalktı. Diğerlerini taklit ederek boyun kırdı. Beklemeye koyuldu. Az sonra içeriye hışımla giren bir kadın göründü. Güzeller güzeli, tertemiz yüzlü, yaşına rağmen alımlı ve kıyafetiyle tam bir hanımefendi. Gelenin Safiye Sultan olduğu söylenir söylenmez Anastasya'nın yüreği başka çarpmaya başladı. Safiye Sultan yalnız da değildi. Sağında kendisinden genç, orta yaşta başka bir kadın, solundaysa Anastasya'yı bile kıskandıracak kadar güzel, genç bir kız vardı. Safiye Sultan doğruca haremin yeni misafirinin yanına yaklaştı. Bu kadın nasıl bir kudret taşıyor, hangi alemden güç topluyorsa sanki her adımında bütün dünya arkasından yürüyor gibiydi. Çekinmemek, etrafa yaydığı havaya kapılmamak mümkün değildi. Mahpeker bu mudur ağa? Diye sordu İlkin, Anastasya'nın hemen önünde durunca. Sesi Rumeli'nin en bilirurmaklarından daha güzeldi. Ve bir de kokusu. Genç kız ilk kez bu kadar güzel kokan bir kadının huzurundaydı. Erguvan mıydı yoksa zambak mı? Kızlar ağası başını kaldırmadan onu onayladı. Safiye Sultan, Ahmet Han'ın babasının annesi, kızın çenesini tutup yüzünü kendine çevirdi. Gözlerine, yanaklarına, saçlarına uzun uzun baktı. Anastasya, valideyle göz göze gelmemek için bakışlarını diğer tarafa kaydırınca kendisi gibi güzel ve genç kızın ateşler saçan gözlerini fark etti. Bosna Beyliği'nin avcılıkta mahir olduğunu bilirdim, dedi Safiye Sultan. Fakat hünerini hayvandan başka insana da göstermiş. Sonra yüzünü çevirmeden yanındaki kadının fikrini sordu. Ne dersin Andan Sultan? Aslanım bu kızı sevecek mi? Koynuna alacak mı? Koynuna alsa yüreğine indirecek mi? Handan Valide Sultan bir adım yaklaştı Anastasya'ya. Genç kıza şefkatle bakıyordu. Safiye Sultan'dan çekindiği belliydi. Sözünün belki yarısını söyleyecekti. Avcının maharetine kalmış sultanım, dedi. Anastasya'ya ima ettiği şey belliydi. Bir kez kıstırılan kuş avcılığı da öğrenmiş olmalı. Dün siz de avdınız, ben de avdım. Bugün siz de sultansınız, ben de. Sultanahmet'in validesi sözünü bitirir bitirmez Safiye Sultan bu kez genç kızın fikrini sordu. Sen ne dersin Mahfiruz? Fatma'dan sonra ikinci bir rakibin olur mu? Anastasya en çok da onun kim olduğunu merak ediyordu. Şimdi duyduğuna göre bu kız sultanın gözdelerinden olmalıydı. Mahfiruz, Handan Sultan'ın sözlerini işitince iyice asabileşmiş, burnundan solumaya başlamıştı zaten. Yüzü alaycı bir ifadeye büründü. Handan Sultan haklıdır validem, diye girdi söze. Sultanahmet'i kendisinin avladığını ima eden bu cümlesi ayrı bir hançer darbesiydi. Bir kez avlanan kişi avcılığı da öğrenir. Sultanımız Ahmet Han bu yüzden avlanmakta mahirdir. Bu kösemi de ancak eğlenmek için bekletir. Mahpeker haremde hizaya çekildiği sırada Sultanahmet Han arz odasında hocası Mustafa Efendi ile istişare ediyordu. Vezirlerini, Yeniçeri Ocağı'ndan çıkıp gelen ağaları, sıhhatinden endişeye kapılan müsahiplerini, aldıkları haberle tarumar olan muhafızlarını içeriye kabul etmemişti. Sadece Safiye Sultan'la validesi Handan Sultan'a görünmüş, sonra hocası ile birlikte odaya kapanmıştı. Suikast tam da Celali isyanlarının İstanbul'a sıçradığı günün yıl dönümünde işlenmişti. Mesaj gayet açıktı. O günü düşündükçe işin nereye varacağını da kestirebiliyordu Ahmet Han. Yanlış bir adımın devleti içinden çıkılmaz bir girdaba sokacağını da. Geçen senenin Ocak ayında yine böyle bir kış günüydü. O yıla kadar Anadolu'da bayrak açan Celali isyancıları ilk defa İstanbul'da bozgun çıkarmışlardı. Şeyhülislamlıktan azledilen ve Celalilerin tarafını tutan Sunullah Efendi'nin sipahileri ayaklandırdığı konuşuluyordu. Hüseyin Halife, Poyraz Osman ve Katip Cezmi isimli 3 subayın liderlik ettiği askerler hem Yeniçeri'yi hem de sadrazam damat yemişçi Hasan Paşa'yı hedef almışlardı. Fakat Safiye Sultan ısrarla damadını savunuyor, asilere bir kelle verirse bir musibet daha geleceğini söylüyordu. Sultan Mehmet bir orta yol bulmak için ona vekalet eden sadaret kaymakamı Vezir Saatçi Hasan Paşa'yı azletti. Yerine yemişçiye muhalefetiyle bilinen Vezir Güzelce Mahmut Paşa'yı kaymakam tayin etti. Safiye Sultan'ın dediği çıkmıştı. İsyancılar tatmin olmuyorlar, ille de Almanya tarafında seferde bulunan sadrazamın azmini bekliyorlardı. Sultan bu kez onları ikna için Sunullah Efendi'yi tekrar meşihate getirdi. Bu hamle dahi Safiye Sultan'ı haklı çıkardı. Yemişçi Hasan Paşa'nın seferden İstanbul'a döndüğü vakit isyancıları toplayacağını, elebaşlarının kellesini alacağını bilen subaylar bu kez sarayı bastılar. Padişahın yüzüne karşı konuşmak için ayak divanı istediler. Sultan bunu kabul etmek zorundaydı. Yüzlerce yıldır Türk töresinde var olan bu geleneğe göre halkının tebaası olan her Türk, ister tek başına ister toplu halde olsun, vatandaşın menfaatlerini veya devletin haysiyetini ihlal eden durumlarda halkına şahsen şikayette bulunma hakkına sahipti. 3. Mehmet ayak divanı için tahtını Topkapı Sarayı'nın avlusuna kurdurdu. Sipahi subaylarını huzuruna kabul edip dinledi. Hüseyin Halife, sadrazamın zulümlerini, İsyanın bu zulümler sebebiyle vuku bulduğunu, devlet idaresinde aksaklık olduğunu, ayak divanına bile yakışmayacak üslupla sultanın yüzüne söyledi. Dahası Mehmet Han'a anası Safiye Sultan'ın zalimleri himaye ettiğini haykırdı. Hüseyin Halife'nin peşinden Poyraz Osman'la Katip Cezmi de Anadolu'da millete reva görülen zulümleri misalleriyle anlatıyordu. Söylediklerine göre Babüssade ağası Macar Gazanfer ağayla Darüssade ağası Habeş Osman Ağa rüşvetle rütbe satıyorlardı. Durum Sultan Mehmet Han için kritik bir noktaya gelmişti. Bir tarafta anası ve hanedanın damadı Yemişçi Hasan Paşa, diğer tarafta binlerce kişiyi arkalarında sürükleyen sipahi subayları. Sultan Mehmet adaletten şaşmadı. Ayak divanında rüşvet aldığı söylenen iki ağanın idamını emretti. Başka somut delil olmadığı için sadrazam hakkında hüküm vermedi. Asiler sultanın idam kararlarına razı oldular. Mehmet Han lehinde tezahürat yaparak saraydan ayrıldılar. Sonrası Safiye Sultan'la Sadrazam Yemişçi Hasan Paşa'nın beklediği gibi oldu. Meşiyate tayin edilen Sunullah Efendi, ayak divanından aldığı cesaretle Yemişçi Hasan'ın katlinin caiz olduğuna dair fetva verdi. İki kaz asker de Şeyhülislam'ın fetvasını imzaladı. Fakat bu adamlar Safiye Sultan'la Sadrazam'ın güçlerini hafife almışlardı. Birkaç gün sonra İstanbul'a gelen Yemişçi, zevcisi Ayşe Sultan'ın at meydanındaki sarayına girdi. Sipahiler fetvanın hükmünü icra için sarayı bastıklarında Yemişçi arka kapıdan kaçıp Yeniçeri Ocağı'na sığındı. Topçu Ocağı'nı, cebecileri, kapıkulu ocaklarını, tersane leventlerini etrafında topladı. Söylediği tek bir şey vardı. Şeyhülislam Sunullah hanedanı devirip kendi hilafetini kurmak istiyor. Bunun üzerine Yeniçeriler, topçular, lağımcılar, tulumbacılar, bostancılar ve acemi olanları bir olup sipahilerin karargahını, kurşunluhanı bastılar. Poyraz Osman, Öküz Ahmet, Hüseyin Halife, Kazas Ali başta olmak üzere binlerce asiyi öldürdüler. Ayrım sonu, sayfa 37.